Ayrım 6, sayfa 57. Yürürken Tom'un seni sormadığı bir soruyu sordu. Erzak gelmediğini nereden biliyorsunuz? O zaman alarm susmuyor, diye cevap verdi Chuck. Erzak her hafta aynı zamanda geliyor. Hey şuna bak. Chuck durdu ve kalabalığın arasından birini gösterdi. Gilly gözlerine dikmiş onlara bakıyordu. Lanet olsun, dedi Chuck. Seni hiç sevmiyor dostum. Evet, diye mırıldandı Thomas. Çoktan fark ettim. Hisleri karşılıklıydı. Yürümeye devam ettiler ve kalabalığın kenarında sessizce beklediler. Thomas aklındaki tüm soruları unutmuştu. Gilly'yi gördükten sonra konuşma isteği geçmişti. Chuck ise tam tersi durumdaydı. Neden gidip ona sorununun ne olduğunu sormuyorsun, diye sordu. Sesine sert bir ifade takınmaya çalışarak. Thomas yeterince cesur olduğunu düşünmek istiyordu. Ama o an için bu kötü bir fikirdi. Her şeyi geçtim. Benden daha çok arkadaşı var. Kavga etmek için iyi bir seçim değil. Evet ama sen daha akıllısın. Ve eminim daha çeviksindir. Onu ve arkadaşlarını alt edebilirsin. Önlerinde duran çocuklardan biri öfkeli bir şekilde omuzun üzerinden onlara baktı. Gelinin arkadaşı olmalı diye düşündü Thomas. Keser misin şunu? Diye fısıldadı. Arkalarından bir kapı kapandı. Albie ve Newt çiftlik evinden çıkmış onlara doğru yürüyorlardı. İkisi de bitkin görünüyordu. Onları görünce Thomas'ın aklına Ben'in yatakta kırılan korkunç görüntüsü geldi. Chuck, dostum, bana şu değişim olayını anlatmalısın. Ben denen zavallı çocuğa ne yapıyorlar orada? Chuck omuz silkti. Ben de tam bilmiyorum. Izdırap verenler kötü bir şey yapıyorlar. Tüm vücudun korkunç bir süreçten geçiyor. Bittiğinde ise farklı biri oluyorsun. Thomas sonunda gerçekten bir cevap alabileceğini hissetti. Farklı mı? Ne demek istiyorsun? Ve bunun ızdırap verenlerle ilgisi ne? Geri sokulmak derken bunu mu kastediyordu? Şşt dedi Chuck bir parmağını dudaklarına götürerek. Thomas hayal kırıklığıyla neredeyse bağıracaktı ama sessiz kaldı. Chuck'ı daha sonra konuşturmaya karar verdi. Çocuk bunu istese de istemese de. Albie ve Newt kalabalığın arasından öne çıkıp kutunun önünde durdular. Herkes sessizleşti. Ve Thomas asansörün takır tukur sesini duyunca bir önceki gün yaptığı kabus gibi yolculuğu hatırladı. Karanlıkta kendine geldiği ve hiçbir şey hatırlamadığını fark ettiği o ilk dakikaları yeniden yaşıyormuşçasına morali bozuldu. Aynı şeyleri yaşayan yeni çocuğa acıdı. Boğuk bir gümbürtü asansörün geldiğini haber verdi. Thomas merakla Newt ile Albie'nin kapının iki kenarına geçişini izledi. Kapının iki tarafında iki tane kanca vardı. İkisi de aynı anda kaldırdılar. Metalik bir gıcırdamayla kapılar açıldı ve bir toz bulutu çıktı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Newt daha iyi görebilmek için kutuya eğilirken uzakta bir yerden bir keçinin sesi duyuluyordu. Thomas yeni gelen çocuğu görebilme umuduyla öne eğildi. Ani bir hareketle Newt doğruldu. Kafası karışmış gibi görünüyordu. Tanrım dedi boş boş etrafına bakarken. O sırada Albie de kutunun içine bakmıştı ve o da aynı tepkiyi verdi. Olamaz diye mırıldandı transa geçmiş gibi. Herkes kutuya bakabilmek için öne doğru ilerliyor ve sorular soruyordu. Ne gördüler diye merak etti Thomas. Ne gördüler? O sabah pencereden ızdırap vereni gördüğünde hissettiği gibi bir korku hissetti. Bekleyin diye bağırdı Albie herkesi susturarak. Bekleyin biraz. Sorun ne diye bağırdı arkadan biri. Albie doğruldu. İki günde iki çaylak dedi neredeyse fısıldayarak. Şimdi de bu. İki yıldır buradayım. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Ardından Thomas'a baktı. Neler oluyor çaylak? Thomas kıpkırmızı oldu ve kafası karışmış bir şekilde ona baktı. Ben nereden bileyim? Ne gördüğünü söylesene Albie diye seslendi geri. Herkes sessizce konuşmaya başladı. Kesin sesinizi diye bağırdı Albie. Söyle onlara Newt. Newt bir kez daha kutuya baktı ve ardından ciddi bir şekilde kalabalığa döndü. Bu bir kız dedi. Herkes aynı anda konuşmaya başladı. Thomas arada bazı cümleleri seçebiliyordu. Kız mı? Benimdir. Nasıl bir kız? Kaç yaşında? Thomas kargaşanın içindeydi. Bir kız mı? Kaynanda neden sadece erkeklerin olduğunu düşünmemişti bile. Hatta bunu fark etmemişti. Kim o kız? Diye merak etti. Neden? Newt onlara bir kez daha susturdu. Hepsi bu değil, dedi ve kutuyu işaret etti. Sanırım ölmüş. Birkaç çocuk sarmaşıktan yapılmış halatları kutuya sarkıtıp kızı almaları için Albie ve Newt'u aşağı indirdi. Kahramanlar şoktaydı. Herkes ciddi bir ifadeyle etrafta dolanıyor, kimse konuşmuyordu. Hiçbiri kızı görmek için sabırsızlandığını itiraf edemiyordu. Ama Thomas onların da en az kendisi kadar merak içinde olduklarını düşünüyordu. Geride halatları tutanlardan biriydi. Kızı, Albie ve Newt'u yukarı çekmek için bekliyordu. Tom sonra dikkatlice baktı. Gözlerinde karanlık, rahatsız edici bir ifade vardı. Thomas bunu görünce ondan daha da korktu. Albie kutunun içinden hazır olduklarını bağırınca geri ve diğerleri halatları çekmeye başladılar. Birkaç zorlamadan sonra kızın cansız bedenini çıkarıp kayanın zemindeki taşlardan birinin üzerine koydular. Çocuklar hemen o tarafa koşup kızın etrafında kalabalık oluşturdular. Fakat Thomas geride durdu. Sessizlik onu ürpertmişti. Sanki yeni kapatılan bir mezarı açmışlardı. Merakına rağmen kalabalığın arasına girmeye yeltenmedi. Herkes birbirine yapışmıştı. Fakat bir saniyeliğine de olsa kızı görmüştü. Zayıftı ama çok kısa değildi. Muhtemelen 1.65 boyundaydı. 15-16 yaşında gözüküyordu ve simsiyah saçları vardı. Fakat Thomas'ın asıl dikkatini çeken şey teniydi. Soluk, inci gibi beyaz. Newt ve Albie de kutudan çıktılar ve kalabalığın arasından kızın cansız bedeninin yanına gittiler. Kalabalık bir süre sonra açıldı. Newt, Thomas'ı işaret ediyordu. ''Çaylak, buraya gel.'' dedi kibar olmaya tenezzül etmeden. Thomas'ın kalbi deli gibi çarpıyordu. Elleri terlemeye başladı. Onu neden çağırıyorlardı ki? İşler iyice sapa sarıyordu. Güçlük de onlara doğru ilerledi. Suçlu olan ama masum gözükmeye çalışan biri gibi davranmadan masum görünmeye çalışıyordu. ''Ah, sakin ol.'' dedi kendi kendine. ''Sen yanlış bir şey yapmadın.'' Fakat belki farkında olmadan bir şey yapmış olabileceğine dair bir his vardı içinde. Kıza ve Newt'e doğru yürürken yanından geçtiği çocuklar sanki labirentteki karışıklıktan, kayrandan ve ızdırap verenlerden o sorumluymuş gibi bakıyorlardı. Thomas suçu gözükmekten korktuğu için hiçbiriyle göz teması kurmadı. Kızın yanına diz çökmüş Newt ve Albie'nin yanına gitti. Onların bakışlarını görmek istemeyen Thomas dikkatini kıza verdi. Solgunluğuna rağmen çok hoştu. Hoştan da öte, güzeldi. İpek gibi saçları, kusursuz cildi, mükemmel dudakları, uzun bacakları vardı. Ölü bir kız hakkında böyle düşündüğü için kendinden iğrenmişti ama buna engel olamıyordu. Uzun süre böyle kalmayacak diye düşündü ve midesi bulandı. Yakında çürümeye başlayacak. Böyle korkunç bir şey düşünebildiği için kendine şaşırdı. ''Bu kızı tanıyor musun?'' diye sordu Albie öfkeli bir şekilde. Thomas kulaklarına inanamadı. ''Tanıyor muyum? Tabii ki tanımıyorum. Sizin dışınızda kimseyi tanımıyorum.'' ''Benim sorum.'' diye başladı Albie ve duraksayıp sinirle iç çekti. Yani kız sana tanıdık geliyor mu? Onu daha önce gördüğünü hissediyor musun? Hayır. Thomas kıpırdandı. Önce ayaklarına daha sonra yeniden kıza baktı. Albie kaşlarını çattı. Emin misin? Thomas'ın söylediği hiçbir şeye inanmıyor gibi görünüyordu. Bunun benimle ne ilgisi olduğunu düşünüyor ki? Diye düşündü Thomas. O da Albie'nin bakışlarına aynı şekilde karşılık vererek cevap verdi. Evet. Neden? Albie tekrar kıza bakıp lanet olsun diye mırıldandı. Bu bir tesadüf olamaz. İki günde iki çaylak. Biri yaşıyor, diğeri ise ölü. Thomas Albie'nin sözlerini yavaş yavaş algılamaya başladı ve panikledi. Onu benim... Cümlesini tamamlayamadı bile. Saçmalama çaylak, dedi Newt. Onu senin öldürdüğünü söylemiyoruz tabii ki. Thomas'ın kafası allak bullak olmuştu. Onu daha önce hiç görmediğine emindi ama içinde bir kuşku düştü. Yemin ederim hiç tanıdık gelmiyor, dedi yine de. Yeterince suçlanmıştı. Sen... Newt sözünü bitiremeden kız bir anda oturup pozisyona geçti. Derin bir nefes aldı. Gözlerini açtı ve kırpıştırıp çevresini saran kalabalığa baktı. Albie çığlık atıp arkaya düştü. Newt yerinden sıçrayıp kızdan uzaklaştı. Thomas kıpırdamadı. Gözlerini kızdan ayıramıyordu. Korkudan dona kalmıştı. Kız derin nefes alırken masmavi gözleri sağa sola gidiyordu. Tekrar tekrar anlaşılmaz bir şekilde mırıldanırken pembe dudakları titriyordu. Daha sonra tek bir cümle söyledi. Sesi derinden geliyordu fakat anlaşılırdı. Her şey değişecek. Kız bilincini kaybedip geri düşerken Thomas şaşkınlıkla onu izliyordu. Yere düştüğünde sağ yumruğunu kaldırdı. Elinde bir kağıt parçası vardı. Thomas yutkunmaya çalıştı ama ağzı kupkuru olmuştu. Newt ileri atılıp kağıdı aldı. Kağıdı açarken elleri titriyordu. Dizlerinin üstüne çöküp kağıdı yere koydu. Thomas ne yazdığını görebilmek için Newt'un arkasından başını uzattı. Kötü bir el yazısıyla iki kelime yazılmıştı. Kız sonuncu. 9. bölüm. Karen sessizliğe büründü. Sanki doğaüstü bir rüzgar tüm sesi alıp götürmüş gibiydi. Newt kağıdı göremeyenler için mesajı sesli okumuştu. Ve çocuklar hep birazdan konuşmaya başlamak yerine şaşkınlıkla baka kalmışlardı. Thomas sorular sormalarını, tahminlerde bulunmalarını bekliyordu. Fakat kimseden çıt çıkmadı. Herkes yavaşça nefes alıp veren ve uyuyor gibi görünen kıza odaklanmıştı. Kız başta düşündükleri gibi ölü değildi. Tam aksine hayattaydı. Thomas Newt'ten bir açıklama bekledi. Genelde mantıklı konuşup ortalığı sakinleştirirdi. Newt yumruğuyla kavradığı notu sıktıkça damarları ortaya çıkıyordu ve Thomas endişelendi. Nedenini bilmiyordu ama bu durum onu huzursuz etmişti. Tıpçılar! Diye bağırdı Harvey. Thomas bu tıpçıların herhangi bir eğitim olup olmadığını merak etti. Bu kelimeyi daha önce duyduğunu düşünürken biri onu kenara itti. Yaşça daha büyük gözüken iki çocuk kalabalığın arasından geçiyordu. Biri uzun boyluydu, saçlarını kazıtmıştı ve büyük bir limona benzeyen bir burnu vardı. Diğeri ise kısa boyluydu ve saçlarının kenarları beyazlamıştı. Thomas'ın tek isteği onların bu duruma bir açıklık getirmesiydi. ''Ne yapacağız?'' diye sordu uzun boylu olan. Sesi Thomas'ın beklediğinden daha tizdi. ''Ben nereden bileyim?'' dedi abi. ''Tıpçı olan sizsiniz. Bulun bir şeyler.'' ''Tıpçı.'' diye içinden tekrarladı Thomas. ''En azından ilk yardımdan anlıyorlardır.'' Kısa boylu olan kızın yanına çömelmiş nabzını kontrol ediyor ve kalp atışlarını dinliyordu. ''Clint'in ona ilk dokunan olacağını kim söyledi?'' diye bağırdı kalabalıktan biri. Birkaç kişi kahkaha attı. ''Ben ikinciyim.'' ''Nasıl dalga geçebiliyorlar?'' diye düşündü Thomas. ''Kız neredeyse ölecek.'' Midesine bulandığını hissetti. Albi gözlerini kıstı. Dudakları gergin bir çizgi haline aldı. ''Kıza dokunan olursa geceyi labirente ızdırap verenlerle geçirir. Kovulur.'' dedi. Herkesin suratını görmek istercesine yavaşça etrafında döndü. ''Kimse yanına bile yaklaşmasın. Hiç kimse.'' Albi'nin söyledikleri Thomas'ın ilk kez hoşuna gitti. Tıpçı denilen kısa boylu çocuk Clint, demin bağıran çocuk yanılmıyorsa ayağa kalktı. ''İyi gözüküyor, normal nefes alıyor, nabzı da iyi. Sadece biraz yavaş, bence komada. Onu çiftlik evine götürelim Jeff.'' Clint kızın kollarından tuttu, Jeff de ayaklarından tutmak üzere karşısına geçti. Thomas olan biteni izlemek yerine yardım edebilmeyi diledi. Her geçen saniye söylediğinin doğruluğundan daha çok şüphe ediyordu. Kız gerçekten de tanıdık görünüyordu. Onunla arasında bir bağ varmış gibi hissediyordu fakat bunu hatırlaması imkansızdı. Bu düşünceyle gerildi ve sanki biri aklını okuyabilirmiş gibi etrafına bakındı. ''Üç deyince'' dedi uzun boylu olan tıpçı Jeff. Eğildiğinde ortaya çıkan görüntü peygamber devesini andırıyordu. ''Bir, iki, üç.'' Kızı hızlıca kaldırdılar. Neredeyse hava atıyorlardı. Tahmin ettiklerinden daha hafif olduğu kesindi. Mutumuz az kalsın dikkatli olmaları için bağıracaktı. ''Artık bekleyeceğiz.'' dedi Jeff kendi kendine konuşuyor gibi. ''Eğer uyanmazsa çorbayla falan besleriz.'' ''Dikkatli olun.'' dedi Newt. ''Özel biri olmalı yoksa buraya göndermezlerdi.'' Thomas çenesini sıktı. Kızla aralarında bir şey olduğunu biliyordu. Bir gün arayla gelmişlerdi. Onu tanıdığını hissediyordu. Bir sürü korkunç şey öğrenmesine rağmen kuşçu olmayı deliler gibi istiyordu. Tüm bunlar ne anlama geliyordu? Albi, tıpçılar kızı götürmeden önce son bir kez yüzüne baktı. ''Benim odasının yanındaki odaya götürün ve gece gündüz gözünüz üzerinde olsun. Her şeyden haberim olsa iyi olur. Uykusunda da konuşsa, altına da yapsa gelip bana söyleyeceksiniz.'' ''Tamam.'' diye mırıldandı Jeff. Ve Clint'le birlikte çiftlik evine doğru yürüdüler. Kar anlarda sonunda konuşmaya başlamışlardı. Herkes olanlarla ilgili bir tahmin yürütüyordu. Thomas düşüncelere dalmıştı. Hissettiği bu garip duygu yalnızca kendisinden kaynaklanmıyordu. Birkaç dakika önce yapılan suçlamalar, diğerlerinin de bir şeylerden şüphelendiğini gösteriyordu ama neyden? Zaten kafası çoktan allak bullak olmuştu. Üzerine bir de bu suçlamalar eklenince daha da kötü hissetti. Albi aklını okumuş gibi yanına gelip onu omuzlarından yakaladı. ''Kızı daha önce görmedin, değil mi?'' diye sordu. Thomas cevap vermeden önce tereddüt etti. ''Hayır, ben zaten bir şey hatırlamıyorum ki.'' Sesinin şüphelerini yansıtmamasını umdu. ''Peki ya onu tanıyorsa, bu ne anlama gelirdi?'' ''Emin misin?'' diye ısrar etti Newt. ''Evet, neden benim üzerime geliyorsunuz?'' O an Thomas'ın tek dileği bir an önce gece olmasıydı. Böylece yalnız kalıp uyuyabilirdi. Albi başını iki yana salladı ve Thomas'ın omzunu bırakıp Newt'e döndü. ''Lanet bir şeyler dönüyor. Toplantı yapalım.'' Albi o kadar sessiz konuşmuştu ki kimsenin işitebildiğini sanmıyordu. Fakat sesinde kaygı verici bir ton vardı. Lider ile Newt uzaklaştılar ve Thomas, Chuck'ın kendine doğru geldiğini görünce rahatladı. ''Chuck, toplantı nedir?'' Chuck cevabı bildiği için gururlanarak baktı. ''Liderlerin buluşmasına deniyor. Yalnızca çok garip ya da kötü bir şey olduğunda yapıyorlar.'' ''O zaman bugün olanlar iki kategoriye de giriyor.'' Thomas'ın karnı guruldadı. ''Kahvaltımı bitiremedim. Gidip bir şeyler yiyelim mi? Açlıktan ölüyorum.'' Chuck kaşlarını kaldırdı. Kızın kafayı sıyırmasını görmek seni acıktırdı mı? Düşündüğümden daha psikopat olmalısın. Thomas iç geçirdi. Sadece bir şeyler yemek istiyorum. Mutfak küçüktü. Fakat güzel bir yemek yapmak için gereken her şey vardı. Büyük bir fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, birkaç masa. Eskiydi ama temizdi. Eşyalar Thomas'a tanıdık geldi. Sanki her an bir şeyler hatırlayacak gibi hissediyordu. Ama isimleri, suratları, yer ya da olayları hatırlayamıyordu. Bu durum onu delirtiyordu. Otursana, dedi Chuck. Sana bir şeyler hazırlayayım ama yemin ederim bu son. Talanın burada olmadığına şükret. Buzdolabını talan etmemizden nefret eder. Thomas yalnız olduklarına memnun olmuştu. Chuck elinde tabak, çanak ve yiyeceklerle ortada dolanırken o da plastik masanın önündeki ahşap sandalyeye oturdu. Bu delilik nasıl gerçek olabilir? Biri bizi buraya gönderdi. Kötü biri. Chuck durdu. Şikayet etmeyi kes. Sadece durumu kabullen ve bunun hakkında düşünme. Evet haklısın. Thomas pencereden dışarı baktı. Kafasındaki milyonlarca soruyu sormak için uygun bir zamandı. Elektrik nereden geliyor? Kimin umurunda, ben sadece kullanıyorum. Ne ilginç, diye düşündü Thomas. Cevap yok. Chuck sandviç ve havuç dilimleriyle dolu iki tabak koydu masaya. Ekmek kalın ve beyazdı. Havuçlar da parlak turuncu renkteydi. Thomas bir an önce yemek için sabırsızlanıyordu. Sandviçini aldı ve bir çırpıda yemeye başladı. Ah dostum, diye mırıldandı ağzı doluyken. En azından yemekler güzel. Thomas yemeğinin geri kalanını yerken Chuck hiç konuşmadı. Çocuk konuşmak istemediği için şanslıydı. Bu garip olaylara rağmen kendini yeniden sakin hissediyordu. Karnı doyup enerjisi yerine geldi. Birkaç dakikalık sessizliğe minnettardı. O andan itibaren sızlanmayı kesip olaylarla ilgilenmeye karar verdi. Son lokmasından sonra Thomas sandalyesine geri yaslandı. Peki Chuck, dedi ağzını silerken. Koşucu olmak için ne yapmalıyım? Yine başlama. Tabağındaki kırıntılarla oynayan Chuck başını kaldırıp Thomas'a baktı. Sesi bir şekilde gelince Thomas tiksindi. Harbi farklı liderlere denemelerimin başlayacağını söyledi. Kuşcularla ne zaman tanışacağım? Thomas sabırla Chuck'ın doğru düzgün bir cevap vermesini bekledi. Chuck gözlerini devirdi. Bunun ne kadar aptalca bir fikir olduğunu daha açık bir şekilde belli edemezdi. Birkaç saate dönerler. Neden onlara sormuyorsun? Thomas, Chuck'ın sözlerindeki inerimeyi yok saydı ve sorularına devam etti. Akşamları geri döndüklerinde ne yapıyorlar? O betonarme binada ne var? Haritalar. Kayran'a döner dönmez orada buluşuyorlar. Hiçbir şey unutmadan. Haritalar mı? Thomas'ın kafası karışmıştı. Ama harita yapmak istiyorlarsa bunu dışarıdayken bir kağıda yazmaları gerekmiyor mu? Haritalar. Bu son zamanlarda duyduğu her şeyden daha çok ilgisini çekmişti. Buradan kurtulmaları için gereken olası bir çözüm yolu olabilirdi. Tabii ki öyle yapıyorlar. Ama yine de konuşup tartışmaları gereken şeyler oluyor. Ayrıca gözlerini devirdi. Zamanlarının çoğunu koşarak geçiriyorlar, yazarak değil. Bu yüzden onlara koşucu deniyor. Thomas koşucuları ve haritaları düşündü. Labirent ne kadar büyüktü ki iki senedir bir çıkış yolu bulamamışlardı. Bu imkansız görünüyordu. Fakat sonra Albi'nin duvarların hareket ettiğini söylediğini hatırladı. Ya ömür boyu oraya hapsedilirlerse? Hapsedilmek. Bu kelime Thomas'ı endişelendiriyor. İçindeki en ufak umut ışığını bile söndürüyordu. Chuck. Ya biz suçluysak? Yani ya biz birer katil ya da onun gibi bir şeysek? Hı? Chuck ona deliymiş gibi baktı. Bu güzel düşünce de nereden çıktı? Bir düşünsene. Hafızamız silindi. Çıkışı olmayan bir yerde yaşıyoruz ve etrafımız kana susamış canavarlarla çevrili. Burası sana da bir hapishane gibi gelmiyor mu? Bunu sesi söyleyince daha da olası bir şey gibi geldi. Midesi bulanmaya başladı. Dostum, ben muhtemelen 12 yaşındayım. Chuck göğsünü gösterdi. En fazla 13. Sence ben ömür boyu hapse mahkum edilecek kadar kötü bir şey yapmış olabilir miyim? Ne yapıp yapmadığın umurumda değil. Sonuçta hapse gönderildin. Burası sana tatil köyü gibi mi geliyor? Ah tanrım, diye düşündü Thomas. Lütfen yanılıyor olayım. Chuck bunu bir süre düşündü. Bilmiyorum ama bu, evet biliyorum, bokun içinde yaşamaktan daha iyi. Thomas ayağa kalkıp sandalyeyi masaya doğru itti. Chuck'ı seviyordu ama onunla mantıklı bir konuşma yapmak imkansızdı. Tabii bir de sinir bozucuydu. Sen kendine bir sandviç daha yap. Ben etrafı gezmeye çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Chuck ona katılmayı teklif edemeden dışarı çıktı. Kayran'da herkes işinin başına dönmüştü. Kutunun kapakları kapanmıştı. Güneş parlıyordu. Deli bir kızın kıyamet haberi getirdiğine dair ortada hiçbir iz yoktu. Ayrım sonu. Sayfa 71.